Ayrım 5.
Bir fare asla yalnız değildir. İstanbul, tarihi yapılarıyla, surlarıyla, camileriyle, saraylarıyla, çeşmeleriyle ünlüydü. Kimi Boğaziçi'nin yalılarını, kimi sokak merdivenlerini, kimi parke taşı sokaklarını söyleyebilir. Ama son yıllarda artık çukurlarıyla da ünlü. Çukur dediysem öyle ufak tefek şeylerden söz etmiyorum. Üzerlerine birer tabela konulup, Yahya Kemal Beyatlı Çukuru, Müsahipzade Çukuru gibi isimler rahatlıkla verilebilir. Başlarına bir görevli konulup ziyaretçi kabul edilebilir. Yanlışlıkla Cihangir'de içine düşseniz, Yalova'dan çıkabilirsiniz. Çukur deyip geçmeyin. Geçen yıllarda bir aile pazar gezintisinden dönerken hava karardığı için göremeyip bir çukura düşmüştü de kendilerinden bir daha haber alınamamıştı. Bunu komedi filmine koysanız seyirci çok abartılı bulur ama gerçek. Anneannemlerin evinin orada bir kazı vardı. O çocukken de varmış. Ne kazısı olduğunu kimse hatırlamıyor. Hatta zaman zaman arkadaşlarıyla eski günleri anarken o çukura düşen bir arkadaşlarını anlatır, gözleri dolardı. Ev tarif ederken kavşaktan dön, kazı çalışmasını görünce düz yürü, büyüyecek çukurun arkasındaki apartman diye anlatan çok. Yolun ortasına dev bir çukur açılıyor, gelen gideni uyarmak için de sağ olsunlar işaret koyuyorlar ama nereye derseniz çukurun tam üstüne. Yani siz ancak çukura düştüğünüz anda işareti görmüş oluyorsunuz. Tabii kimseye haksızlık yapmayalım. Belediyelerimiz çılgınca çalışıyor. Yolun bir tarafını biri kazarken öteki tarafında başkası çalışıyor. Hatta aynı çukuru biri kapatırken öteki yetişip yeniden açıyor. Zaman zaman vehimlere kapılmıyor değilim. Acaba kentin altında bu çukurlardan girilen dehlizlerde başka bir yerleşim olabilir mi? Araç kullanırken her ne kadar artık çukurları ezberlemiş olsak da yenilerini gözden kaçırmamak için dikkatli olmak lazım. Özellikle öndeki aracı iyice izleyeceksiniz. Baktınız ki öndeki araba yol seviyesinin altına düştü, hemen sola kaçacaksınız. Zaten yollarda bu tür kazılardan, çukurlardan ve mazgallardan kaçmak için eski Türk filmlerindeki Edison gibi araba kullanıyoruz. Malum onlarda direksiyon düz yolda bile öyle bir sağa sola sallanırdı ki normalde arabanın olduğu yerde merkez kaç kuvvetine tutulmuş gibi fır dönmesi gerekir. En büyük tehlike de yağmurdan sonra çünkü sular yollara biriktiği için çukurlar görünmez hale geliyor. Hele iyi bilmediğiniz bir semtteyseniz artık mayınlı tarlada gezen keşif birliği gibi bildiğiniz bütün duaları okuyarak rastgele ilerleyebileceksiniz. Bir ara iyice kuşkulanmaya başladım. Bizim belediyelerin vatandaş için bu kadar çalışması mantıklı değil. Bunun altında bir şey var ama ne? Bir tür Da Vinci şifresi arıyor olmasınlar. Belki de muazzam bir Bizans hazinesinin peşindeler. Eskiden oturduğum sokakta her hafta başka birileri kazı yapıyordu. Oldukça eski bir yerleşim bölgesi. Yolun kazılmadık yeri kalmamış. Kazan daha sonra öylece bırakıp gidiyor. Kapıcılar çukurların üzerine uzun tahta kalaslar bulup koymuşlar, onların üzerinden geçiyoruz. Kerli ferli adamlar, akşam davete giden şık hanımlar bu kalasların üzerinden sirk cambazı hüneriyle hoplaya zıplaya atlıyoruz. Yağmur yağınca işimiz iyice zorlaşıyor. 3 adım atlama şampiyonaları düzenliyoruz. Bir misafir gelecek oldu mu yolun başına çıkıyoruz ki kılavuzluk edelim, zavallı bir çukura düşüp boğulmasın. Fakat bir gün eve geldiğimde apartmanın içinde garip bir hava, daha doğrusu bir koku duydum. Alt kata bir indim ki ne göreyim. Benim evin kapısının önünde dev bir çukur kazılmış, topraklar yanlara yığılmış, içeride kafasına lamba takmış bir adam kazma sallıyor. Önce hayal görüyorum sandım. İnsan yorgun argın işten çıkıp çeşitli engebeleri, çukurları atlatıp kendisini eve atınca müziğini koyup çayını alıp biraz dinlenmeyi hayal ederken birdenbire kapısının önüne siper kazıldığını görünce gerçekten tuhaf oluyor. Kendimi çabuk toparladım. Savaşta değiliz. Benim altımı oyması için rakip yazarların böyle bir komplo düzenlemesi zor görünüyor. Acaba çok mu çalışıyorum, sürmenaj mı oldum diye bunalıma girdim. Fakat bu bir rüya değilmiş. Sonraki birkaç günde anlayacağım gibi tam bir kabusmuş. Apartmanda bir boru patlamış, bulamamışlar, onu arıyorlarmış. Çukura şöyle bir bakayım dedim, ucu bucağı görünmüyor. Kapımın önü kömür madeni gibi. Arkadaşlara anlatıyorum inanmıyorlar. Gezi tertipledik, gelip gözleriyle gördüler. Mağaraya girip birkaç dakika etrafı inceleyenler de oldu. Ev sahibi kazının birkaç gün içinde biteceğini söylüyor. Kazıyı yapan oldukça yaşlı bir adam. Elinde kazma, kafasında ışıldaklı bir miğfer, yanında da sefer tasıyla sabahın köründe geliyor, akşama kadar kazıyor. Fakat adamla anlaşmak imkansız. Bir Eskimo bile Türkçeyi daha iyi anlar. Apartman yöneticisine, "Aman Selim Bey, bu adam dilimizi bile konuşamıyor. Bu işin içinden bir şey çıkmasın," dedim. "Canım ne çıkacak? Bulgar ajanı olacak hali yok. İşinin ehli birine benziyor. Ben de anlamıyorum söylediklerini ama boş ver," dedi. Birkaç gün geçti ve işinin ehli, dil bilmeyen yaşlı adam bir sabah ortadan kayboldu. Artık kendi kazdığı kuyuya mı düştü, oradan açtığı tünelden gizli bir yerlere mi gitti, define mi buldu bilmiyorum. Bildiğim tek şey, onun kazı çalışmasının ardından içinde mağara olan bir apartmanla baş başa kaldığımız. Sokaktaki öteki kazı gruplarını soruyoruz. Onlar da bilmiyorlar. Bizdeki kazıyla kimse ilgilenmiyor. Birileri altımıza uyuyor, sorumlusunu bulamıyoruz. İşin aslı da bu. Eski gaz, elektrik, belediye derken mahalleli arasında dedikodular çıktı. Olay benim kapının önünde geçtiğinden şüpheler de benim üzerime toplanıyor. Yazar milleti değil mi, kim bilir ne iş çeviriyordur gibi laflar duyuyorum yürürken. Sükunetimi koruyorum. Tahriklere kapılmıyorum. Kitaplar aldım, onları okumaya başladım. Meğer benim evin altı eskiden mezarlıkmış. Kapının önündeki çukurdan atlasam, rahmetli büyük dayımların yanına gitmem an meselesi. Duyan arkadaşlar arıyor, hatta haber yapmak isteyenler çıktı. Ev sahibi habire birini getirip çukuru gösteriyor ama kimse işi üstlenmiyor. Tam bu sırada evde bir fare çıkmaz mı? Tabii koskoca mağara açarsan dinozor çıkmadığına dua et. Derhal bir ilaçlama şirketini aradım. Adama durumu anlatıp, "Fazla büyütmeye gerek yok, tek bir fare var," dedim. Karşımdaki ses sinirlendi. "Beyefendi, bir fare asla yalnız değildir," diye beni azarladı. "Ne bileyim, meğer bunlar yalnız başlarına dolaşmazmış. Ortalığı fareler basmadan gelip her yeri ilaçladılar. İlaçladılar ama mağara olduğu gibi duruyor. Gelen giden mağaranın etrafında dolaşıp eve giriyor. En son rehber bir arkadaş turist grubunu alıp getirince durumun vahametini fark ettim. Evden taşındım. Hala bütün bunların benim evden taşınmam için düzenlenmiş bir komplo olduğundan kuşkulanmıyor değilim. Hayatı seyretmek. Bazı insanlar hayatı yaşar, bazıları ise seyreder. Bir toplumda seyredenlerin sayısı azalmadıkça orada ciddi bir değişim olacağına inanmam. Biz yaşamaktan çok seyretmeyi seven bir toplumuz. Mahallede evin, dükkanın, kahvenin önüne bir sandalye atıp geleni geçeni boş boş seyretmekten sıkılmayan çok. Bir plajda, cehennem güneşinin altında önümüzden geçen herkesi uzaklaşıp yok olana ya da yerini bir başkası alana kadar izleyendi. Otoyol kenarlarındaki çimenlerde oturup gün boyu gelen geçen arabaları seyretmek gibi zevklerimiz var. Kalabalık bir yere gittiğiniz zaman bakın, yanındakilerle ilgilenmekten çok herkes başkalarıyla ilgileniyor, başkalarını seyrediyor. Hep beraber televizyon seyrediyoruz. Televizyonda da en çok başkalarının hayatını izliyoruz. Yalnız gerçek insanları değil, film karakterlerinin hayatını bile merak ediyoruz. Günlerce bunları tartışıyoruz. Günlük hayatın en önemli konuları bunlar oluyor. Zaman zaman bu ilgi röntgenciliğe kadar varıyor. Özel hayatların en gizli alanları bile topluca izlenmeye başlıyor. Belki ben ara sıra gördüğümden bana öyle geliyor ama bu gelinler evi türünden programlar galiba sonsuza dek sürüyor. Geçen gün yine gördüm, insanlar alışmış, yüzyıllardır oradaymış, orada doğmuş, orada büyümüş gibi konuşuyorlar. Aslında fena fikir değil. Anladığım kadarıyla seyirci de alıştı. Artık gelinler, kaynanalar, damatlar bundan sonra hep beraber o evde yaşasınlar. Çocukları olsun, genişlesinler, gelinim olur musun evi yerine, gelinim olur musun apartmanına inşa edilsin. Kalabalık ve garip bir aile olarak orada otursunlar ve çocuklara nerelisin diye sorunca gelinim olur musunluyum ya da içinden gibi cevaplar versin. Aslında böyle bir televizyona çıkmayı seven ve başka yerlerde içimizi kıyan pek çok kişi için özel programlar düzenlense ne güzel olur. Politikacılar köşkü, medya maydanozları sarayı, yazar ve gazeteciler sitesi, miskinler tekkesi gibi yeni programlar düzenlensin. Benim görebildiğim kadarıyla bizim insanımız televizyonu, kamerayı seviyor. Ben bunca yıldır televizyon programı yapıyorum, hala kameraya bakarken kendimi rahatsız hissederim. Halbuki bu programlara çıkanlar, yıldız yarışmalarına katılanlar filan öyle rahat ki 40 yıllık oyuncuyu cebinden çıkartır. 24 saat çalışan kameraların önünde bile tık demiyor. Oyununu oynamayı sürdürüyor. Kimseden çekindiği, şöyle mi çıkarım, böyle mi görünürüm, yanlış bir laf mı ederim diye düşündüğü yok. Bu bakımdan aslında yeni program formatları da düşünebiliriz. Örneğin Ecevit'in büyük projesi Köy Kent gerçekleşmedi ama Köy TV gerçekleşebilir. Diyelim bir köyü bütünüyle canlı yayına alabiliriz. Kimin evinde ne oluyor, kim kiminle dedikodu yapıyor, kim kiminle kırıştırıyor, hepsi çıkar. Böyle köyüm olur musun, mahallemde yaşar mısın türünden birçok program yapılabilir. Boşuna dizi çekmeye, uğraşmaya gerek yok. Millet en çok kendisinin televizyondaki halini izliyor. Sirk aynasına bakar gibi kendisini gördüğü halde başkası sanıp eğleniyor, alay ediyor. Televizyon kanallarının yerinde olsam, isteyen ailelerin evine kamera koyar, deneme çekimi yaparım. Yalnızca rastlantı olarak izlediklerimiz böyleyse, kim bilir daha ne zengin malzeme vardır memlekette. Hava yapıp poz kesmek ve içi boş büyük laflar etmek konusunda bütün dünyayı geride bırakacağımız için bu potansiyeli kullanalım. İş yerleri, kadın kuaförleri, oteller, tatil köyleri, gece kulüpleri, gazete binaları da herkesin izlemeye doyamayacağı yerlerdir. Bunların yanı sıra devlet daireleri, karakollar, mahkemeler de aynı tür programlarla verilebilir. Ve böylece oturduğumuz yerden herkesi takip şansına kavuşuruz. Memlekette işlerin nasıl yürümediğini görüp, demek bir tek bana değilmiş, herkes aynı durumda deyip seviniriz. Olayı büyütüp evin bütün odalarına güvenlik kameraları yerleştirip izleyenler gibi memleketin dört bir tarafını kameralarla donatıp izlemek mümkün. Gizlimiz, saklımız mı var? Ruh yapımız da bu görüntüden farklı değil. Başkalarının hayatı gündemimizin ana maddesi. Kendi hatalarımızı bulmaktansa başkalarınınkini arıyoruz. Yanımızdakileri beğeneceğimize hep uzaktakini beğeniyoruz. Kendimize ayıracağımız zamanı başkalarına ayırıyoruz. Konu komşuyla, çalışma arkadaşlarımızla, eş dost akrabanın hayatıyla, hiç tanımadığımız ünlülerin ne yapıp ettiğiyle, hayatımıza aslında hiç etkisi olmayacak insanların yaşadıklarıyla ilgilenip onları kendimize mesele ediyoruz. Kendi hayatımız olmadığından mı? Kendi hayatımızdan memnun olmadığımız için mi? Bir başkasının hayatından bir şey öğrenemeyecekseniz onun niye izlediğinizi pek anlamam. Hiç ilgim olmayan insanların ne yaptığını, nerede gezdiğini, nasıl çapkınlık yaptığını, hangi arabaya bindiğini, kaç lira kazandığını da merak etmem. Hayatta merak edecek öyle çok şey var ki hiç yaşamadığımız ve yaşayamayacağımız bir tarihin dönüm noktaları. Okuyamadığımız ve okuyamayacağımız onca kitap, göremeyeceğimiz uzak yerler mesela. Sevdiğimiz bir sanatçının, yazarın gelecek yapıtı. Herkesin günün birinde mutlaka kendisine sorduğu ve cevabını bulamadığı sorular. Ama hayatın bunca zenginliğini, bunca rengini hiç merak etmeyip, ilgili ilgisiz insanların özel hayatlarını merak etmenin anlamını da bir türlü çıkartamıyorum. Üstelik bu hayatlarda sıradan insanların hayatından farklı, ilginç olan hiçbir şey yokken. Hayat, başkalarının yaptıkları üstüne konuşup durmakla, onları izlemekle, onlara kendi hayatımızda bunca yer vermekle çarçur edilecek kadar değersiz bir şey mi? Beğenin bizi. Bizim için başkalarının hakkımızda söyledikleri çok önemli. Hem kişisel olarak hem toplumsal olarak. Mesela birisi ömür boyu bizim kuyumuzu kazsın ama yüzümüze gülsün, bizi çok sevdiğini söylesin, ona kızmayız. Buna karşılık aslında bize hiçbir zararı dokunmayan ama hakkımıza ileri geri konuşan biri oldu mu çileden çıkarız. Yağlanmaya bu kadar meraklı millet az bulunur. Yabancı liderler ülkemize geldiğinde nezaketen pek de matah olmayan laflar ederler. Yemeklerinize bayıldık, Türkler çok sıcak insanlar türünden saçmalıklara hepimiz bayılırız. Ne desin adam, kalkıp gelmiş, nefret ettik ülkenizden, hepiniz salaksınız diyecek halleri yok herhalde. Ben doğrusu bu Türk kahvesi, lokum, şiş kebap muhabbetinden bezdim. Koskoca Türkiye'nin gurur duyacağı şey bu mu? Buraya konser vermeye gelen şarkıcılar falan da sahneye çıkınca iki dakika önce rehberinden öğrendiği teşekkür ederim ya da İstanbul'a bayıldım gibi laflar edince büyük alkış toplarlar. Bir anda onlara kanımız kaynar, içimiz bir tuhaf olur. Her gelenden mutlaka lokum müthiş, bilhassa döneriniz ayrı bir lezzet, burası bir kültür cenneti gibi laflar duymak isteriz. Bunu söyleyen zaten baştan gözümüze girer. Bize böyle güzel bir laf söyle, canımızı al. Tabii yabancılar bir yana, bizim şarkıcı, türkücü takımı bu olayı doğuştan öğrenmiştir. Sahneye çıkınca ilk işi olarak, ben sizin için varım, siz büyüksünüz, canlarımsınız, ölürüm size gibi manasız laflar söyleyerek hemen gönüllerde taht kurar. Kolay bizim gönlümüzde taht kurmak. İki tane güzel laf bul, gel tahta kurul, gönül senin. Avrupa Birliği sürecinde bu durum iyice ayyuka çıktı. Avrupalı siyasiler, bürokratlar ülkemize gelince artık konukseverliğimizi filan takmıyor, alenen fırça atıp gidiyorlar. Türkiye hakkındaki bilgisi okuduğu 3-5 kitapla sınırlı bir bürokrat gelip bir anda hakkımızdaki gerçekleri açıklayıveriyor. Bizim gazetelerde birinci sayfadan giriyor. Yazarlarımız bu acı hakikat hakkında yazılar döktürüyor. Söyleyen Danimarkalı, Finlandalı olunca çok önemli oluyor söyledikleri. Yurt dışında başarı gösteren Türkler konusu da oldum olası kafama takılır. Neden biz yurt dışında bir başarı gösterince ya da yabancılar tarafından takdir edilince bu kadar seviniyoruz acaba? Daha doğrusu sevinmemizi anlıyorum da neden aynı insanları yabancılardan önce biz takdir edemiyoruz? Futbolcularımız, basketbolcularımız yabancı takımlara transfer olunca çılgına dönüyoruz. Oysa aynı takımda Hırvatlar, Sırplar, Brezilyalılar, Güney Afrikalılar da oynuyor. Burada yıllarca kimsenin tanımadığı, basının adını bile anmadığı bir sinemacı, yurt dışında ödül alınca yere göğe sığdırılamıyor. Oysa aynı festivalde Hintlisi, Perulusu, Taylandlısı da ödül alıyor. Aynı filme buradan oynarken kimse gitmiyor, yurt dışında ödül alınca kıymete biniyor. Gidip görüyoruz. Yazık ki biz sıradan bir yabancı film ya da roman için metiyeler döktürürken aynı şeyi kendi sinemacımızdan, yazarımızdan esirgeriz. Hiç ilgimizi bile çekmeyen müzisyenlerimiz burada yüzlerce konser verince haber olmaz da ancak yurt dışından bir davet aldıkları zaman önemli olurlar. Bir doktorumuz, bilim adamımız oralarda önemli bir mevkiye gelince burada hemen baş tacı edilir. Aynı işi burada yapsa kimse adını bile anmaz. Kaldı ki aynı üniversitede, aynı kuruluşta bu mevkide birçok Hintli, Pakistanlı, Kenyalı, Koreli insan da çalışıyor. Öyle haberler görüyorum ki, ünlü bir Amerikan üniversitesinde doktora yapan genç kızımız derece almış, bu haber olarak yayınlanıyor. Eğer örneğin Japonlar ya da Hintliler böyle davranacak olsa bütün gazetelerini ve dergilerini bu işe ayırmaları gerekirdi. Yurt dışında başarı gösterenleri küçümsediğimi sanmayın. Aksine ben bunun neden bu kadar önemsendiğini anlamıyorum. Çünkü zaten bu insanların sayısının çok daha fazla olması gerektiğine inanıyorum. 70 milyonluk Türkiye'den bu kadar az insan çıkmasına şaşırıyorum. Örneğin Birleşmiş Milletler'in Genel Sekreteri Kofi Annan, Ganalı. Üniversiteyi kendi ülkesinde ve devamında Minnesota'da, Amerika'da okumuş. Neden Birleşmiş Milletler'e bir Türk Genel Sekreter olmasın? Eğer ben bir futbolcuyu izlerken onun dünya çapında bir oyuncu olduğunu düşünüyorsam, yabancı takımlarla oynarken kendisini gösteriyorsa zaten iyi oyuncu demektir. Ben bir Türk romanı okuduğum zaman bunu okuduğum pek çok yabancı romandan iyi olduğunu düşünüyorsam, bunu bir de İngiliz'den duymama gerek yok. Aynı şekilde benim hiç beğenmediğim bir film bilmem ne festivalinde ödül aldı diye ona bayılmak zorunda da değilim. Avrupa Birliği sürecinde bu durum iyice ayyuka çıktı. Büyük ülke izleyip duruyoruz ama galiba bunu henüz hissetmiş değiliz. Protokol düzeni. Havaalanındaki VIP salonu her zaman tartışma konusu olur. Bilmem kim de utanmadan VIP salonuna girdi türünden haberleri sık sık okursunuz. Happy topu bedava bir kahve, çay verilen VIP salonuna girmek çok önemliymiş gibi kim girdi, kim çıktı herkesin gözü oradadır. Bizim bu VIP çok önemli şahsiyet olma konusunda ciddi saplantılarımız var. 7'den 70'e hepimiz özel olmak, ayrıcalıklı davranılmak konusunda kompleksliyiz. Avrupalı, Amerikalı, Japon müzenin önünde bile 2 saat kuyruk bekler, çıtı çıkmaz. Biz en önemli işimiz için bile 10 dakika bekleyemeyiz. Geçenlerde yurt dışından geliyorum. Güvenlik son dönemde iyice arttığından uçağa binmek için uzun kuyruklarda beklemek gerekiyor. Her milletten insan bekliyor. sesi çıkmıyor, yine söylenip bağıran çağıran biziz. Havaalanındaki VIP salonuna herkes takar ama protokol aslında yurt sathında bütün hayatımıza yerleşmiştir. Yazlık kasabada Karpuz Festivali'nde bile meydana toplanıp ayakta konser dinlemeye gelen kalabalığın önüne hemen 2-3 sıra koltuk sandalye yerleştirilir. Kasabanın ileri gelenleri ve akrabaları en son gelip buralara oturur. Onlardan torpilli olanlar da kenarlara ilişir. Halk konserinde bile halk yine arkada kalır. Sahneye çıkanlar da sayın şu, sayın bu, sayın o türünden bir giriş yapmak zorundadır. Hatta genellikle hiçbir alakası olmadığı halde belediye başkanı, vali, kaymakam sahneye çıkıp mikrofonu ele geçirir, bir konuşma yapıp şarkıcıdan önce alkışı toplar. Bazı yerlerde hiyerarşi sırasına göre hepsi birden sahne alır ki milletin canından bezdiği an işte budur. Alakasız konserde bile böyle garip bir tören protokolü olmasına o kadar alışmışız ki artık kimse şaşırmıyor. Düğününe, sünnetine, açılışına, kapanışına protokol davet etmek de bizde moda. Başbakanların sünnet sünnet, düğün düğün gezip durması bunca yıldır hiçbirimize tuhaf gelmiyor. Aksine gitmese ayıp sayılıyor. Çocuğun birinin çükü kesiliyor diye başbakan ne diye gitsin anlamak mümkün değil. Tuhafiye dükkanı açılışında bile valiyi kaymakamı getirmek ayrı bir hava yaratıyor herhalde. Satışları artırıyor mu bilmiyorum. En büyük kentten en küçük kasabaya kadar memleketimizin dört bir yanında bir protokol düzeni böylece devam eder. Memleketimizin işi gücü başından aşmış olması gereken güzide yöneticileri de mesailerinin büyük bölümünü bu manasız törenimsi davetlerde geçirmek zorunda kalır. Tabii bu çok önemli şahsiyetlerin ikide bir olmadık yere açılışa, kapanışa, törene, düğüne, sünnete gitmeye kalkışması ortalığı birbirine katar. Artık onun altında ne kadar devlet görevlisi, idareci, ileri gelen, yağdanlık vatandaş varsa işini gücünü bırakıp bunları karşılamakla uğraşır. Hatta denilebilir ki birçok devlet görevlisinin asıl görevi zaten budur. Çünkü diyelim bir kasabayı ziyarete gelen bakanı, başbakanı doğru düzgün ağırlayamayan kaymakam, tabur komutanı, kasaba ileri gelenleri ve eşlerinin sonu pek hayırlı olmaz. Yalnız ülkemizde değil, dış temsilciliklerimiz ve yavru vatanda da durum değişmez. Sadece çok önemli şahsiyetler değil, bunların birinci, ikinci hatta sekizinci dereceden akrabalarının da törenle karşılanması, gezdirilip eğlendirilmesi devlet erkanının görevleri arasında sayılır. Bazen bizim kim olduklarını bilmediğimiz bir takım insanların araçları biz trafikte beklerken yanımızdan geçip gider, onlar için yol açılır, girilmez yol girilir hale gelir, dönülmeyen yer dönülür olur. Bildiğiniz gibi ülkemizde pasaportlar bile çeşit çeşittir. Sıradan vatandaşın mavi pasaportu varken protokole dahil insanların yeşil pasaportu var. Ama hemen belirteyim ki ülkemizde bu protokol kavramı zamanla öylesine genişlemiş ki herkes şurasından burasından bir ayrıcalığa sahip. Trafikte sarhoş araç kullananı çeviren polise ben bilmem kimin yeğeniyim diyenden tutun da diskoteye alınmadığı için sen benim kim olduğumu biliyor musun diye olay çıkartanlara kadar herkes bir tarafından kendine göre bir protokole dahil. Hatta şöyle de kendinize güvenerek fazla etrafa bakmadan burnu büyük bir edayla yürüyüp geçin, soran olursa evladım çekil bakayım bir dakika filan deyin, istediğiniz yere girer, istediğiniz yere oturursunuz. O kadar çok torpilli var ki görevliler de artık çekiniyor. Ya Avrupa Birliği'ne girdiğimiz zaman protokol kalkarsa, ya gelip buna da karışırlarsa, düşünmek bile istemiyorum. Çok alametler belirdi. Kıyametin yaklaştığına dair haberler zaman zaman artar. Bu konuların uzmanı Nostradamus Bey'in söylediğine göre 2015'e kadar karanlık günler söz konusu. Önce toprakların kuruyacağı, ardından da sellerin geleceği türünden hayırlı haberler çıkıyor gazetelerimizde. Sabah sabah içimiz açılıyor. Neyse hükümete, Avrupa Birliği'nden gelen manasız şikayetlere filan sinirlenmeye gerek kalmadı zaten. Hepimiz öleceğiz diye sevinenler de vardır herhalde, bilmiyorum. Havaların ısınmasını kıyamete bağlayanlar da var. Eskiden böyle mi olurdu? Son iki yıldır artık bahar olmuyor, direktman yaz geliyor cehennem gibi diye şikayet edenler aslında yaşlandıkça kendilerinin sıcağı tahammülsüz olduğunun farkında değil. Yakında kıyamet günü yanınıza alacağınız üç şey ne olur türünden anket soruları da bekliyorum. Kahin Nostradamus'un bilmediği yoktur. 11 Eylül, ikiz kulelere saldırıyı bile bildiğine dair iddialar var. Aslında biraz incelense tahmin ediyorum ki Ecevit'in Milli Güvenlik Kurulu toplantısından çıkıp Cumhurbaşkanı Sezer'in kendisine anayasa kitapçığını fırlattığını açıklaması olayını da bilmiştir. Bir de tabii gazetemizden takip etmişsinizdir, Marduk olayı var. Marduk'un Maya takvimine göre dünyamızı yeni ziyareti 2012'ye rastlayacakmış. Şunun şurasında 6-7 yıl süremiz var. İyi değerlendirmek lazım. Benim tek güvencem geçenlerde ülkemize gelen dünyanın en ünlü astroloğunun açıklamalarıydı. Bu zata göre Türkiye'nin haritası çok şanslı. İster inanın, ister inanmayın, haritamızda altın üçgen çıkıyormuş. Buna göre Türkiye'yi her zaman koruyan bir güç varmış. Zaten elimizden geleni hem içeriden hem dışarıdan yaptığımız halde bunca yıldır ayakta durmamızın altında bir neden olduğu belliydi. Meğer buymuş. Kıyamet meselesi her zaman gündemdedir. Topluca ölecek olmamızın neden bu kadar ilgi uyandırdığını çocukluğumdan beri anlayamamışımdır. Ben şahsen iki kişiden fazla insanla sinemaya bile gitmekten hoşlanmadığım için ölüme de kalabalık bir halde gitmeyi sevimli bulmuyorum. Bu konuyla ilgili kehanetler ve iddiaları da bu nedenle pek fazla incelediğimi söyleyemem. Zaten kıyametin belgesi olmaz. Bu nedenle de kıyamet olacak veya olmayacak demenin kimseye zararı yok. İsteyen istediği gibi kendinden emin bir şekilde kıyamet hakkında görüş bildirebiliyor. Özellikle televizyonlarda kıyamet araştırmacısı, bilim insanı, din alimi, Marduk bilgini gibi bir takım isimlerin bir araya gelip sabahlara kadar tartıştıkları ve hatta birbirlerine belgeler gösterdikleri programları katiyen izlemiyorum. Hatta geçenlerde bir programda kıyametle kıymet arasında bir bağ var mıdır tartışması yapılıyordu. O kadar derin inceleniyordu yani konu. Her şeyden önce kıyamet olacaksa buna karşı yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Yani binalarımızı güçlendirelim, kıyamet geldiği zaman sağlam masa veya koltukların yanında cenin pozisyonu alalım gibi önerilerin kıymeti yok. Kıyamet çantası hazırlayalım desen içine ne koyacaksın? Aslında madem insanların ilgisi var, kıyamet günü için şimdiden çalışmalara başlayabiliriz. Kıyamet turları düzenlenebilir. Romantik bir fotoğraf. Ağrı Dağı eteklerinde gün batımını izleyen bir çift, altında da son gününüzü birlikte geçirmek için en güzel yer, Nuh Tufanı'nın gerçekleştiği yerde buluşalım. Dijital fotoğraf makineleri ve kameralarınızı almanıza gerek yok, olduğunuz gibi gelin. I love Turkey gibi bir yazı.